RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 6 Eylül 2021 Pazartesi, günlerden haftanın başındayız. Gündem yoğun, hafta sonu çok sayıda gelişme var. Size derleyip aktarmaya çalışacağım. Öncelikle vaka sayılarından başlayalım. Dünya çapında COVID-19 nedeniyle vaka sayıları 220 milyonu aştı. Can kaybı da 4.6 milyon. En muhafazakar hesapla Amerika'da 40 milyona yaklaştı vaka sayısı. 650 binden fazla da can kaybı var. Hindistan'da 33 milyon 440 binden fazla can kaybı. Brezilya'da yine 21 milyon vaka sayısı, 584 bin civarında can kaybı var. İtalya'da aşı zorunluluğu tartışmaları var. Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla protesto gösterileri Britanya'da, Hollanda'da aşı olmak istemeyenler ve tabii aşı olanlarla olmayanların kamusal hayattaki varlıklarında giderek ayrıma gidilmesi tartışmaları var dünya çapında. Küresel gündemde Afganistan ve Taliban. 3 Eylül'de Taliban hükümeti duyuracaktı ancak olmadı. İç gerilimlerin yol açtığı söyleniyor. Birazdan notlarda aktarmaya çalışacağım. Bir yandan da Kabil'in çok yakınlarında, kuzeydoğusundaki Pençir Vadisi'ndeki durum hafta sonu hatta bugün de belirsizliğini koruyor. Taliban kontrol altına aldığını duyurdu ancak Ulusal Direniş Cephesi Pençir'deki Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud'un liderliğini yaptığı yalanlıyor bu gelişmeyi. Biraz karmaşık bir tablo var tabii ki ortada. Pakistan devrede, Pakistan yetkilileri Kabil'de aldılar soluğu, hükümet kurulacak deniliyor. Taliban savaş bitti artık, Pençir'i de kontrol altına aldık dedi ama bakalım belirsizlikler yatışacak mı? İran'dan Pençir'in düşmesi üzerine açıklama geldi. Kapsayıcı hükümet tabii, daha İrani halklar, öyle görülen halklar da yaşıyor. Afganistan'ın kuzey bölgelerinde Taliban daha çok Paştunlardan oluşuyor. Dolayısıyla İran da burada kilit, en başta Taliban hükümetine olumlu bakan ülkelerden bir tanesiydi. İran'da da yönetim değişikliği var. Afganistan gündemi yüzünden dönüp bakamadık ama İbrahim Reisi yeni cumhurbaşkanı oldu İran'da. Hemen üstüne Afganistan'daki gelişmeler geldi. Bugün dikkatimizi biraz İran'a çevireceğiz. İran araştırmalarıyla tanıdığımız Doktor Bilgehan Alagöz'le konuşacağız programın ikinci yarısında efendim. Kendisi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'ndeydi. Şimdi Uluslararası İlişkiler Bölümünde İran'da da İran araştırmaları ile ilgili görevini de devam ettiriyor. Programın ikinci yarısında İran'daki İbrahim Reisi hükümeti, ayrıca Afganistan politikalarının İran'ın bölgesel konumunu nasıl etkileyeceğini soracağız. Kendisinin değerlendirmelerini almaya çalışacağız. Orta Doğu'dan pek çok başlık var. Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni başlangıç yapmıştı Türk hükümeti. Geçtiğimiz hafta İslam Özkan'la konuşmuştuk meseleyi. Yeni iddialar da ortaya atıldı. Suriye ile MİT üzerinden görüşme yapılacağı yolunda. Gerçi yalanlandı Suriye tarafından ama dikkat çekici. Orta Doğu'dan yine size aktaracağım pek çok başlık olacak sürem el verdiği müddetçe deyip. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de az önce paylaştım Twitter'dan. Oradan da tıklarsanız, oradan da izler ve like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, hızlıca Covid notlarını gözden geçirelim. Malum okullar açıldı. Covid koşulları altında aslında tüm dünyada yavaş yavaş eğitime, yüz yüze eğitime geçilmeye çalışılıyor. Amerika'da geçtiğimiz cuma 24 saatte 1600'den fazla insanın can kaybı vardı. Covid-19 nedeniyle ki yetişkin nüfusun %74'den fazlası da Amerika'da aşı olmuş durumda. Ve tabii Joe Biden aşılanmamışların salgını diye bir çıkış yapmak durumunda kalmıştı. Aşı olun diyorlar. Tabii aşıya karşı da direniş var. Delta varyantı tabii asıl problem olarak dünyada dile getiriliyor. Bir de Mu çıktı geçtiğimiz hafta. Mu'yu da konuşmaya başlamıştık. Üçüncü doz aşıları henüz vuramıyorlar Amerika'da. Böyle bir tablo var. Rusya lideri Vladimir Putin'le Çin lideri Xi Jinping Covid-19 konusunu görüştüler. Politize edilmemesi gerektiğini, pandemi ve sonuçlarına karşı dünyanın birlikte mücadele etmesi gerektiğini dile getirdiler. Doğu Ekonomi Forumu Vladivostok'ta toplanmıştı. O vesileyle görüşüldü. Çin'de Hong Kong bölgesinde, özel bölgesinde iki vaka tespit edilmiş. Çin bu işle iyi mücadele eden ülkelerden birisiydi. Avustralya'da örneğin en son binli rakamlarda vaka sayıları. Rusya'da 17 bin civarında verildi. Dün akşam itibariyle orada 7 milyonu aştı vakaların sayısı. Ama Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova'ya bakılırsa sonbaharda toplumsal bağışıklık Rusya'da oluşacak. Öyle açıklama yaptı. Avrupa Birliği ise AstraZeneca ile aşı tedariki konusunda uzlaşma sağladı. Üçüncü çeyrek bitimine kadar 60 milyon doz, dördüncü çeyrek bitiminde 75 milyon doz mahkemelik olmuştu Avrupa Birliği. AstraZeneca ile aşı tedariği nedeniyle biraz tabii gecikmeler yüzünden bunlar olmuştu. Gecikme olunca Avrupa Birliği kazan kaldırdı. Şimdi gecikme yaşandığı takdirde uzlaşmaya göre fiyatlarda indirim yapılacak. Malum aşı fiyatları da oldukça arttı. Bu sayede aşı üreten üreticileri epey karlar elde ettiler. Almanya'da 4749 yeni vaka açıklandı. Britanya ve Hollanda'da insanlar sokaklara döküldüler. Aşı karşıtları sokaklara döküldü. Aşı pasaportu, sadece aşı karşıtlığı da değil tabii, aşı pasaportu uygulaması aşı olmayanların toplumsal hayattan dışlanması tartışmaları ile bağlantılı. Yunanistan'da bu arada 7 bin sağlık çalışanı aşı olmamış. Onları da görevden uzaklaştırma yoluna gitmişler efendim. Vietnam'da krizi iyi idare eden ülkelerden bir tanesi olarak gösteriliyordu. Başkent Hanoi'nin bazı bölgelerinde kısıtlamaları arttırma kararı almışlar. Çünkü vakalarda artış meydana gelmiş. Genel olarak toplamda aslında ülkede 14.900 vaka tespit edilmiş bir günde ve 500 bini de aşmış durumda. İyi idare dediğim, orada da vakalarda artış olduğunu belirtmek gerekiyor. Japonya'da da Mu varyantını saptamışlar. Kolombiya'da Latin Amerika merkezli bir varyant olarak gündeme gelmişti. Onu da belirtmiş olayım. Türkiye'de cumartesi akşamı 20.033 yeni vaka açıkladılar. 278 can kaybı 300'lerde dolaşıyor. Maalesef hafta sonu da öyleydi. Dün akşam itibariyle de 19.391 vaka açıklandı. 269 can kaybı açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Türk Hava Yolları şimdi Türkiye'de PCR testi aşı olmamışlar tabii. İç hatlarda uygulamaya sokuyor. Bugünden itibaren okullar bugün açıldı. Ve ne yapılacak eğer vakalar çıkarsa çocuklarda, böyle kaygılar da tabii ki tartışılıyor. Sınıfı kapatmayacaklar, öyle deniliyor. Temaslı takibine alınacak. Şimdilik detayları iç haberlerde bulabilirsiniz efendim. Şimdi birkaç başlıkta dünyanın felaket halleri diyelim, küresel ısınma işte, yaz boyu yaşadığımız sel felaketleri, yangınlar. Birleşmiş Milletler'in Dünya Meteoroloji Örgütü Hava Kalitesi İklim Bülteni yayınlamış ve 2020'de bu pandemi yüzünden kısmen bir iyileşme olduğunu dile getiriyorlar. Tabii ama bu kısa vadeli bir şey. Sadece insan faaliyetlerinin, ekonomik faaliyetlerin biraz durmasıyla bağlantılı. Buzulların erimesinin bu arada Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Aşırı soğuklara yol açacağı uyarısında bulunuyorlar. Bu kışta pek çok yerden felaket haberi alırsak şaşırmamak gerekiyor. Meksika'yı da mesela Morelos eyaletinde şiddetli yağışlar, 4 ölü geçen hafta Ida kasırgası Amerika'yı kasıp kavurmuştu. Elektrik kesintileri, benzin kuyrukları, hakikaten Amerika'da görmeye alışkın olmadığımız manzaralara neden olmuştu. Kategori 4 şiddetindeki Ida kasırgası doğu sahillerini vurmuştu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, şimdi 11 Eylül yaklaşıyor. Joe Biden Amerika'da 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açıklanması talimatı verdi ama Obama döneminde de verilmişti. Suudi Arabistan'ı oklar işaret edince belli bölümleri gizli saklı gizlenmişti daha doğrusu. Şimdi 20. yıl dönümü tabii 11 Eylül'ün olacak ve gerçekten gizli bölümleri açıklanacak mı onu merakla hepimiz bekleyeceğiz. Biden'ın talimatı bu yönde gibi gözüküyor, halka şeffaflık sözü verdiğini söylüyor. Gelelim Afganistan'a. Gündemin ağırlıklı olarak önemli bir kısmını Afganistan kaplıyor. Bu sabah itibariyle Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit'in açıklamaları var. Afganistan'da savaş bitti dedi. Panjshir Vadisi'nde kontrol altına aldıklarını duyurdu. Artık ülkemizi yeniden inşa etme vakti geldi dedi. Hiçbir sivil zarar görmemiş Panjshir'deki çatışmalarda. İsyan başlatmaya kalkışan olursa en sert biçimde bastırılacak diye de ekledi. Afgan ordusunun güvenlik bölümünde çalışanları da hükümete katılmaya davet etti. Müzakereler yoluyla çözmeye çalıştık ama reddettiler diye vurgu yaptı. Şimdi yeni hükümet açıklanacak. 3 Eylül'de de açıklanacaktı ama henüz açıklanamadı. Şimdi birkaç gün içerisinde Taliban sözcüsüne bakılırsa hükümet açıklanacak. Hatta Türkiye, Çin ve Rusya'ya da hükümetin kuruluş töreni için davetiye gönderilmiş Taliban sözcüsü Mücahid'in açıklamasına göre. Örgütün lideri Haybetullah Akuntzade'nin de bu vesileyle dünya kamuoyunun önüne çıkacağını duyurdu Taliban sözcüsü. Ancak tabii biraz sıkıntılı, bakalım 12 üyeli bir şura olacağı söyleniyor Afganistan koşullarında. Akunzade biraz daha böyle ruhani lider gibi, aslında İran modeli, Şii değil Sünni versiyonu gibi bir görünüm olacak. Çünkü Baradar İngilizce yazıyorlar, birader diye herhalde çevirmek gerekiyor doğrusunu. Cumhurbaşkanı gibi bir pozisyonda olacak. Akunzade de Kandaharlı bir din alimi, ulema, o da ruhani lider gibi olacak. Fakat açıklanamamasının sebebinin Taliban'ın yıllardır dünyaya açılan yüzü olan Doha'daki ofisiyle Afganistan içindeki Hakkani ağı, radikal İslamcılar, ki Kabil'deki güvenlik anladığım kadarıyla ağırlıklı olarak Hakkani'lerin elinde. Bunlar arasında kilit bakanlıklar için gerilimin yüksek olduğu söyleniyor. Molla Ömer'in oğlu Molla Yakup aynı şekilde Taliban askeri komisyonunun başında. Onun da bir yandan Doha'da lüks içinde yaşayanları eleştirdi. Diğer yandan da Hakkani grubuyla ciddi sıkıntıları olduğu belirtiliyor. Böyle karmaşık tabii. Afganistan aynı zamanda aşiret ve savaş ağlarının çok yoğun olduğu bir bölge ve Taliban'ın hükümet kurmakta zorlanmasının sebebinin bunlar olduğu söyleniyor. Taliban sözcüsü böyle açıklama yaptı ama direniş cephesi reddediyor. Eşref Gani ülke dışına kaçmıştı. Emrullah Salih yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Ve Panjshir'deki ulusal direniş cephesi hafta sonunda sözcü Fehim Daşti, önemli bir isim kendisi. Çünkü Ahmet Şah Mesud'un yakınlarından bir tanesiydi ve 2001'de Ahmet Şah Mesud öldürüldüğünde kendisine yönelik, ona Şah Mesut'u hedef alan saldırıdan, suikastten o kurtulmayı başarmıştı. İşte Fehim Daşti'nin çatışmalarda öldüğü haberi geldi hafta sonunda. Pek çok kaynaktan da doğrulandı. Ancak bugün itibariyle Panjshir direnişi Taliban'ın bölgeyi ele geçirdiği iddialarını yalanlıyor. Stratejik noktalar kontrolümüzde diye açıklamalar yapıyorlar. Pençir direnişinin dış ilişkiler sorumlusu Ali Nazari'nin yaptığı açıklama bu yönde, teslim olmadık savaşacağız diyorlar. Böyle bir karmaşık bir tablo var. Bir yandan da Taliban hükümet yakında açıklanacak, her şey bitti, pençir de elimizde diyor. Tabii bir yandan başka bir iddiaya bakılırsa da Taliban hükümeti biraderin, Molla biraderin Hakkani ile çatışmalar çıktığı ve o yüzden de yaralandığı iddiaları var. Doğru mu bilmek zor. Taliban içerisinde farklı görüşte olanlar, Pençir'in zorla ele geçirilmemesini isteyenler, Afganların iç çatışmaya sürükleneceği kaygısı taşıyanlar olduğu da söyleniyor. Dolayısıyla birlik içerisinde bir Taliban bulunduğu biraz doğru değilmiş gibi bir manzara var şu anda. Bütün bunlarda Pakistan, özellikle Taliban'la Pakistan arasında temaslar da oldu ve Pakistan'dan bir konuk ağırladı. İstihbarat Servisi Başkanı Faiz Hamid, General Faiz Hamid Kabil'e gitti. Bu hükümet gerilimleri, gruplar arasındaki gerilimleri çözmek için ISI, Pakistan İstihbaratı, Afganistan'da her zaman çok etkili oldu, onu biliyoruz. CIA ve ISI'nin eseri aslında bugünkü Taliban ve Afganistan desek çok da yanlış olmaz. Arap Birliği açıklama yaptı. Biz bu işe karışmayacağız, arabuluculuk falan da yapmayacağız diye. Genel Sekreter Yardımcısı Zaki yaptı açıklamayı. Kesinti oldu, kusura bakmayın, kaldığım yerden devam ediyorum henüz hemen. Şimdi Pakistan bu işe el attı demiştim. İran'da tabii dikkatler çevrildi. Özellikle Pençir'i ele geçirmesi üzerine İran'dan açıklama geldi. İran hükümetinden, Afganistan hükümetinin isteği doğrultusunda kurulmuş bir hükümeti bize destekleriz diye açıklama yaptı. Tüm tarafların yer aldığı kapsayıcı bir hükümetten bahsediyorlar İranlılar. Hakikaten öyle mi? Tabii Pençir işleri değiştiriyorum. Çünkü İran Dışişleri Sözcüsü'nün Pençir'den gelen haberleri kaygı verici bulduğu açıklamaları var. Pençir'e saldırıları da kınadıkları belirtiliyor. Birazdan Doktor Bilgehan Alagöz'ü de soracağız bunları. Taliban öte yandan tabii dünyaya normalleşme mesajları vermişti, değişim mesajları vermişti. Tabii değişimin en baş şartı kadınlar, insan hakları, kadın hakları. Tabii İslam Emirliği kurduk, şeriatla yönetecek ülke deyince aslında iş bitiyor ama dünyanın beklentisi de devam ediyor. Kadınlarla ilgili hijab, hani başörtüsüyle eğitime katılabilecekler, işe gidebilecekler diye açıklamalar yapmıştı Taliban. Biraz böyle hani tamam ne yapalım, Körfez'in İslami emirlikleri de zaten aynı diye diyen nazarlarla karşılanmıştı Taliban'ın bu değişim vurgusu ama pek öyle olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü özel üniversiteler Afganistan'da açılırken Taliban eğitim kurumlarına devam etmenin kurallarını belirleyen bir kararname yayınlamış. Kararnameye göre kız öğrenciler peçe takacaklar, abaya giyecekler, hiçbir tarafları gözükmeyecek, erkeklerle ayrı ders görecekler, erkek eğitim öğretim görevlilerinden ders alamayacaklar, ancak ve ancak kadın yoksa, bu arada kadın öğretim görevlisi nasıl yetişecek bu koşullarda onu da pek bilmiyoruz ama itibarı iyi durumda olan yaşlı erkek olacak. Vallahi yani Türkiye'de itibarı iyi durumda yaşlı erkeklerinle ilgili pek çok skandal oldu. Bu işler böyle böyle çok itibar meselesi böyle olmuyor. Bilemiyoruz tabii, çok enteresan bir biçimde kadınların ve erkeklerin hayatta aynı yerde bulunmasını onaylamayan tuhaf bir varoluş biçimiyle karşı karşıyayız Afganistan'da da. Şeriat Afganistan'da da çok farklı olmayacak gibi gözüküyor. Bu koşullar altında kadın erkek eşitliği falan zaten tartışmanın çok bir anlamı yok. Birleşmiş Milletler 13 Eylül'de Cenevre'de Afganistan için insani yardım konferansı düzenleyecek. Bu arada tahliyelerle ilgili sıkıntılı başlıklar var. 6 Amerikan uçağı Mezar-ı Şerif'te sıkışıp kalmış. Rivayete göre Amerikalı Kongre üyesi Michael McCall dile getirdi bunu ama öte yandan da bütün bu işlerin sorumlusunun Amerikalılar olduğu söyleniyor. Amerikan dışişleri Taliban'a kalkış için onay vermediğini iddia edenler de var. Böyle karmaşık bir tablo var. Afganistan'dan bu arada 2 yıl önce Afganistan'dan Almanya'ya gitmiş. 2 yıl önce çocuk tacizliği, çocuk istismarından sınır dışı edilmiş bir Afgan mesela sızmış sığınmacıların arasına Almanya'ya gidivermiş. Böyle vakalara da rastlanıyor bu tahliyeler sırasında. Evet, Amerika bu arada Taliban'ın hak ihlallerine imza attığı iddialar hakkında kesin konuşmak için erken henüz diye bir açıklama yapmış Amerikan Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcı Vekili Dean Thompson'ın açıklaması bu. Tabii bu iş Biden'a çok yaramadı. Anketlere bakılırsa Emerson College yapmış Amerika'da en son anketi. Trump bugün seçim olsa, yani geçen seneki Kasım ayındaki seçimlerde aldıkları oy oranları, işte Trump'ın 151'e 47 idi, Biden 51'e 47 kazanmıştı. Bugün olsa Trump %47'yi alacak, Biden 46'da kalacak diye bir sonuca varmışlar. Bu Afganistan'dan çekilme Biden'a etkiledi ara seçimlerde, görülecek aslında. 4 puandan fazla bir düşüş olduğu söyleniyor. Lindsey Graham konuşmuş, Amerikalı Cumhuriyetçi senatör. O da çok sert konuşmuş ve Afganistan'a geri döneceğiz diyor kendisi. Daha yeni çıktınız yahu demek lazım ama. Diyor ki Irak ve Suriye'ye geri döndüğümüz gibi Afganistan'a da geri döneceğiz diyor. Benim çözümüm diyor, Panjshir Vadisi'ndeki direnişe yardım etmek. Taliban ülkeyi yönetemesin. Afgan halkı zaten Taliban'dan nefret ediyor. Direniş yükseldiğinde ne olacak? IŞİD Taliban'ın peşine düşecek, kaos olacak yani. Ülke parçalanacak ve batılı çıkarlara bize saldıracaklar. O yüzden ilk biz saldıralım demiş. Klasik Amerikan çözümünü dile getirmiş efendim. Avrupa Birliği Cuma günü Taliban'ı tanımayacağız ama şartlarımız var diye Joseph Borrell açıklama yapmıştı efendim. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, medya özgürlüğü, insani yardımların teslimatının kolaylaştırılması, yabancı uyrukluların, risk altındakilerin çıkmasına izin verilmesi, efendim kapsayıcı hükümet falan filan. Yani tabii Taliban bunların hiçbirini yerine getirmeyecek. Joseph Borrell da böyle söylemiş. Zaten getirmeyecekler bunları yerine demiş. Böyle hakikaten bir komedi var ortada. Onun için de bölgesel işbirliği platformu Avrupa Birliği kurup işte insani yardım vesaire. Yani Afganistan'ı bu hale getirdikten sonra buldukları çözümler dahi yani hakikaten. İtalya Büyükelçiliği yeniden açacak diye Taliban siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim açıklama yaptı ama İtalyan Dışişleri Bakanı pek öyle söylemiyor. Yani biraz zor diyor, hem tanıma meselesinde de. Orta Asya ülkeleri temkinli bu konuda. Tacikistan'da Ruslar tatbikat yapıyorlar yine. Amerika'yı tabii sorumlu tutuyorlar. Amerika'nın başarısızlıkla sonuçlanan misyonu, NATO'nun zayıflığı. Bir yandan da Zaharova'nın enteresan açıklamaları var Facebook'ta. NATO tarla ve çayırlarda değil, dağ ve bozkırlarda tatbikat yapsın. Yani bizi batıdan çevrelemeye çalışıyor NATO, Afganistan'da rezil oluyor demeye getirmiş. Şimdi Arktik'e bile göz diktiler. Buz ve kutup ayılarının uysallığını seçiyorlar falan gibi. Yani Taliban fazla geldi gibi biraz espriyle karışık konuşmuş. Bu arada tabii Türkiye'de NATO üyesi olarak bu hafta sonu Polonya Hava Kuvvetleri ve NATO'nun geliştirilmiş hava polisliği kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştirmiş. NATO'nun kalk emriyle havalandığı yolunda Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında not edeyim burada. NATO Afganistan'da teröristlerle mücadelede Rusya ve Çin de yer almalı diye açıklama yaptı. Yani Stoltenberg yaptı bu açıklamayı ama Rus Dışişleri Bakanlığı böyle hani G7 formatı Japonya Dışişleri Bakanlığı Bakanı aslında gündeme getirmişti. 8 Eylül'de bir toplantı olacak, G7 toplantısı. Bu Rusya G7 formatlı bir toplantı konusunda zaten ortaklarımızın net bir anlayışı yok. Hani biri teklif ediyor, öbürü bilmem ne, olmayacak bu iş diye onu demeye getirmiş aslında. Bir yandan işin Avrupa ayağında ABD'nin bu şekilde tam da Joe Biden dünya liderliğine Amerika geri döndü derken fiyaskoyla geri çekilmesi, Avrupa'da da tabii NATO'dan ayrı bir Avrupa ordusu tartışmaları, ki buna da bakmaya çalışacağız yeniden. Bu tartışmaları canlandırdı. Joseph Borrell'ın söylemlerini aktarmıştım. 30 Ağustos'ta İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya röportaj vermişti bu konuda. NATO Genel Sekreteri biraz kızmış kendisine galiba. yeniden Avrupa ordusunu gündeme getirirseniz bu Avrupa'yı böler. Zaten paramız yetmez demeye getirmiş, kaynaklar zaten sınırlı demeye getirmiş efendim. Afganistan söz konusu oldu mu? Türkiye'de de göç meselesi tartışılıyor. Suriyeli göçüyle yorgun bir Türk toplumu var. Muhalefetin bu durumu gündem kılması sayesinde iktidar nihayet geri adım atıyor gibi gözüküyor Suriye'de uyguladığı açık sınır politikasından. İçişleri Bakan Yardımcısı özellikle göç rakamlarına dair açıklama yapmış. 505 bin girişi engellenen yabancı sayısı diyor. Bunların Afganistan'dan yeni göç akını oldu. Orada burada her yerde Afganlar yakalanıyor bu arada. Türkiye'de küçük küçük haberler. Hürriyet gazetesi yazarı Selvi bir yazı yazmış. Mülteci politikasını değiştirecek hükümet. Hatta Afgan yönetimiyle ilişki kurup bütün Afganları geri göndermekten bahsediyor. Ayrıca bütün olup bitenlerden Suriyeliler de etkilenecek diyor. Göreceğiz bunu. Evet, geçtiğimiz cuma Doğu Ekonomik Forumu Vladivostok'ta toplanmıştı. Rusya lideri Vladimir Putin'in pek çok açıklaması vardı. Ukrayna ile ilgili de yeniden ilişkilerin düzelmesi vurgusu, Zelenski'nin yönetimine bağlı olarak düzelmesi vurgusu vardı. Ama tabii Kırım konusunu falan Rusya kesinlikle Ukrayna ile tartışmaya yanaşmıyor. Bunu bir kez daha dile getirdiler. Ukrayna lideri Zelenski geçen hafta Biden'a da Amerika'da konuk olmuştu. Hatta Amerika'da Ukrayna reformlarını Amerika'da açıkladı. Biraz enteresan bir resim oluştu. Ukrayna'dan enteresan resimler çok tabii ki. Kızıl Meydan'da tankla dolaşmak isteyen bir Ukrayna Genelkurmay Başkanı var. Zelenyi. Yanlış söylüyorum. Zelenyi diye okumak lazım. Böyle komik açıklamalar yapıyorlar tankla gezmek isteyen. Dolayısıyla o cephede çok fazla bir gelişme yok ama Ukrayna'yı asıl vuracak olan Kuzey Akım 2 inşaatının önümüzdeki bu ay içerisinde daha doğrusu tamamlanacağı yolunda açıklamalar var. Avrupa'da enteresan, Avrupa Birliği'nin Çin'e atanan yeni büyükelçisi John Hacker, ki Merkel'in danışmanıymış, dış politika danışmanıymış kendisi eskiden, aniden ölmüş o 54 yaşında. Çok gizemli bir durum. Avrupa Birliği elçiliği görevine Ağustos sonunda başlamış. Avrupa'da Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Karadağ Metropoliti'nin tahta çıkma töreni yüzünden Karadağlı milliyetçiler Sosyal Demokrat Başbakan'ın çağrısıyla ortalığı birbirine kattılar. Tabii küçük bir ülke Karadağ 2006'da bağımsızlığını ilan etti ama kiliselere ortak Ortodokslar, çünkü Karadağ milliyetçileri de ayrılmak istiyorlar. Hafta sonu o çatışmalarla ortalık geçti. Evet, şimdi Orta Doğu'dan birkaç başlık daha, vaktim azalıyor, aktarmak isterim. Bahreyn Kralı geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye normalleşmesi son 15 günde 15 Ağustos'tan başlayacak bir biçimde temaslar söz konusu olmuştu Ankara ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında. Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife de açıklama yapmış. Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve işbirliğinin geliştiğini söylemiş. Kardeş ülke vurgusu yapmış. Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakılı kabulü sırasında bu açıklamaları yapmış. Enteresan bir başka gelişme, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi serbest bırakılmış efendim ve serbest bırakılır bırakılmaz da uçağa atlamış, İstanbul'a gelmiş, özel uçakla geldiği söyleniyor. Daha önce NATO'nun sebep olduğu Libya'nın parçalanmasına yol açan Kaddafi'nin linç edilerek öldürüldüğü bu süreçte hapse atılmıştı kendisi. Evet, ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük'le görüşecek iddiası Türkiye Gazetesi'nde yer aldı. Kaynağın da İsmail Hakkı Pekin, emekli kor general olduğu söyleniyor. Kendisi iyimser değerlendirmelerinde aktarmış ama El Mayadin TV Suriye kaynaklarına dayanarak haberi yalanlamış durumda. Bu tabii böyle bir şey olursa enteresan olur. Tabii en başta da PKK ve göç başlıklarının ana gündem maddesi olduğunu herkes dile getiriyor. Bu arada Suriye'ye de İsrail saldırılarının devam ettiğini belirtmek lazım. Suriye hafta sonunda İsrail saldırılarına karşı BM'ye acil tedbir alın çağrısı yaptı. Hava saldırısının püskürtüldüğü yolunda da Rusya'dan açıklama geldi. Bir başka gelişme Orta Doğu'da. Lübnan'ın talebiyle, genellikle Lübnan'ın Suriye yönetimiyle ilişki kurmamasını sağlamaya çalışıyor Batı yıllardır. Ama Lübnan'ın talebiyle, yakıt krizi yaşayan Lübnan'ın talebiyle Suriye'den enerji iptal edilmesi meselesi gündemde. Nasrallah'ın, Hizbullah'ın, Lübnan Hizbullah'ın girişimi sonuç vermiş gibi gözüküyor. Bu arada Ürdün'de, Amman'da petrol ve enerji bakanlarının, ki Suriye'den, Mısır'dan, Lübnan'dan çarşamba günü bir araya gelmesine ev sahipliği yapacak. Böyle enteresan da Ürdün Haber Ajansı'nın bir haberi var, onu aktarayım. İbrahim Reisi hem yeni, tabii bütün bu karambolde İran'da yönetim değişti. Hasan Ruhani gitti. İbrahim Reisi göreve başladı. Birazdan Bilgehan Alagöz'le konuşacağız. Hem Viyana'daki nükleer görüşmeler nasıl evrilecek, hem Afganistan aslında İran'daki yeni hükümete, İbrahim Reisi hükümetine bakmamızı engelleyen bir faktör olmuştu. Bir Viyana görüşmeleri pek bir yere gitmiyormuş gibi gözüküyor Amerikan yönetimiyle. Bir yandan da Afganistan'la ilgili İran'ın tutumu dikkatle takip ediliyor efendim. İsrail'in gözü de İran'da, onu belirtmek lazım. Geçtiğimiz haftalarda Biden yönetimiyle Naftali Bennett hükümeti temaslar kurmuştu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Filistin yönetimiyle yeniden ilişkiye geçirilmesi çağrısı yapmış. Bugün sosyal medyaya yansıyan İsrail Yüksek Güvenlik Hapishanesi'nden kaçan 6 Filistinli tünelden kaçma görüntüleri enteresan bir biçimde. Onlara karşı bir de insan avı başlatılmış. Yüksek güvenlikli İsrail hapishanesinden kaçmak da kolay iş değil. İşin doğrusu Filistin tarafında da epey bir kutlama söz konusu olmuş. Irak'ta Fransız Total şirketiyle Irak arasında 27 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandığı haberleri var. Petrol ve gaz alanlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bir şekilde Amerika'nın daha çekinik davrandığı Irak'ta Fransa'nın devreye girmeye çalıştığı bilgileri var. Aynı zamanda İran'la da Macron yönetiminin ilişkilerinde yeni başlangıçlar yapacağı yolunda da değerlendirmeler olduğunu aktarayım. Son olarak Batı Afrika ülkesi Gine'de bir darbe gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı sosyal medyada çarpıcı görüntüler, gözaltına alınış görüntüler, önce nerede olduğu bilinemedi, yansıdı. Fransız Yabancı Lejyonu'nda görev yapmış olan özel kuvvet birliklerinin başındaki Mamadi Doumbouya liderliğinde bir grup asker darbe yapmış gözüküyor. Amerika, Avrupa Birliği, Rusya, Birleşmiş Milletler, hepsi kınadı. Üçüncü kez seçilebilmek için anayasayı değiştirmişti. Cumhurbaşkanı Conde Gine'de çok tartışma yaratmıştı Afrika Birliği ve ECOWAS'ın da kınadığını aktarmış olayım efendim. Evet, bir ara şarkı, Hindi Zahra'dan Silence'ı dinleyelim. Hemen Bilge Anlal'a göze bağlanacağız. Bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Bilgehan Alagöz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum Bilgehan Hanım katıldığınız için Eksen'e. Çok sağ olun katkınız için öncelikle. Şimdi epeydir konuşmuyorduk. İran'la evet. ilgili gelişmeler de biraz arka planda kaldı. Aslında Afganistan bütün gündemimizi kapladı. İran'da enteresan bir zamanlamayla tabii ki İran'daki normal seçim süreci içerisinde yeni bir yönetim işbaşı yaptı. Hasan Ruhani daha ılımlı, daha liberal diye dünyanın algıladığı yönetim gitti. Yerine İbrahim Reis'i biraz daha muhafazakar bir yönetim geldi ve hemen akabinde o kadar olaylar hızlı gelişti ki hepimiz Afganistan'a kilitlendik. Tabii İran açısından hem nükleer diplomasi hem İran'ın bundan sonra tutacağı İbrahim Reis ile yol. Onu da doğru düzgün konuşamadık. İbrahim Reis'i örneğin komşularla ilişkiler, yani nükleer diplomasiyi bir şekilde devam ettirecekler ama komşulara odaklanma vurgusu yaptı ilk açıklamalarında derken Afganistan patladı. Öncelikle bu değişimin İran'daki bu yeni dönemi nasıl okumak lazım diye sormak istiyorum. Sonra Afganistan kısmına gelmek üzere.
Tamam. Aslında siz de ifade ettiniz. Daha ruhani yönetimiyle kıyasladığımızda daha muhafazakar bir yapıyla karşı karşıyayız. Ama şunu ifade etmek gerekir ki yani İran dış politika eğilimleri 40 yıldır aynı olduğu için Cumhurbaşkanı'nın gelmesiyle çok kötü değişiklikler beklenmiyor. Dolayısıyla burada aslında önemli devamlılıklar olacak. Nedir bu devamlılıklar? Sizin de ifade ettiğiniz gibi bölge ülkeleriyle ilişkiler ve İran'ın nükleer programıyla ilgili devam eden müzakere süreci. Şimdi nükleere bakacak olursak Viyana'da Nisan ayında başlayan bir süreç vardı ve Temmuz ayına kadar hızlı bir şekilde devam etti. 6. turunu tamamladı ve 7. tur beklenirken İran'da o dönemde seçimler oldu. Gerek seçim öncesi konuşmalarında gerek seçim sonrası yaptığı konuşmalarda prensip olarak nükleer müzakere sürecine bağlı olduğunu ama bunun doğrudan önceliği olmadığını ve bu bağlılığın da dini ve siyasi lider Hamani'nin 2015'te çizmiş olduğu 9 maddelik prensipler ekseninde gerçekleşeceği yönünde ifadeler oldu. Neydi bu 9 madde Hamani'nin 2015'te ifade ettiği? Yaptırımların mutlak bir şekilde kalkması. Dolayısıyla reisinin bundan böyle devam ettireceği süreçte İran'a dönük yaptırımların kaldırılması öncelikle hedef olacak. Diğer bir hedef de ABD'nin olası bir yeni anlaşmadan bir daha çekilmemeyi garanti etmesi talebi olacak. Yani İran'ın şu an kırmızı çizgisini bu iki konu oluşturuyor. ABD tarafına baktığımızda da tabii şunu da ifade etmek gerekiyor. Şu an İran ve ABD arasında doğrudan bir müzakere süreci yok. İkinci kanal diplomasiyle yürütülüyor Viyana'da süreç. Buna da ayrıca bir parantez açıp bir bilgilendirme yapacağım. ABD'de de bu anlaşmaya geri dönüş için bir ön koşul konuluyor. Bu da sadece İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili bir anlaşma içeriği oluşturduktan sonra hızlı bir şekilde İran'ın balistik füze programı ve bölgedeki askeri faaliyetlerini içeren bir takip anlaşması yapması talebi. Dolayısıyla bugün itibariyle yani ta Temmuz 2021'de aslında sürecin tıkanmasına sebep olan konu bu iki tarafın kırmızı çizgilerini bu noktada çizmiş olması. Önümüzdeki dönemde tabii tekrardan süreç başlayacak mı başlamayacak mı onu tam kestiremiyoruz. Ufak ufak bazı açıklamalar gelmeye başladı. Özellikle Avrupa kanadı tabii burada çok aktif bir diplomasi yönetme çabasında. Dün itibariyle Fransa Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi oldu. Orada da bazı satır aralarında süreci aslında pozitif yaklaşıldığı söylendi. Yine İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın da nükleer müzakere sürecine dönülebileceği, yani daha doğrusu kaldığı yerden devam edilebileceği yönünde açıklamaları oldu. O sebeple de diplomasi tamamen kapatılmış değil. Ama masada bekletilen bazı konular var. Hem İran tarafında hem Amerika tarafında. Bunu da belirtmek gerekir. İran Haziran'da bir meclise yasa tasarısı getirdi. Bu da ABD ile doğrudan müzakereleri yasaklayan bir yasa tasarısı. Henüz bu yasalaşmadı. Dolayısıyla beklenen bir süreç var. Yine Amerika tarafına baktığımızda da Şubat ayında Kongre'ye getirilen bir yasa tasarısı var. Daha yani Kongre'nin doğrudan gündemine girmedi. O da İran'a yaptırımların kaldırılmasını engelleyen bir yasa. Dolayısıyla her iki tarafta bu yasa tasarılarını masada bekletiyor. Yani sürecin herhangi bir ülkenin aleyhine işlemesi durumunda bu yasaların da devreye girmesi ve sürecin baltalanması söz konusu olabilir. O sebeple de hala bekliyoruz.
Evet, zor bir süreç olduğu anlaşılıyor bu bağlamda baktığımızda. Tabii Irak üzerinden de daha komşularla da bir İran'ın temas etme çabaları varken bir anda bir de Afganistan patladı. Hepimizin dikkatleri Afganistan'a çevrildi. Tabii Asya'nın göbeğinde çok önemli bir ülke Afganistan. Ucu işte Çin'e de Rusya'ya da her yere de dokunuyor ama İran açısından da çok önemli. İran üzerinden Türkiye açısından da önemli tabii ki. Şimdi Taliban bir yandan hükümet şekillendirmeye çalışıyor ve kimilerine göre tabii İran'daki işte ruhani liderlik, cumhurbaşkanlığı, İran'daki Şii tabii sistemi ama bunun bir Sünni versiyonu olacak filan deniliyor. İran'da Taliban'ın yeniden bir ulusal birlik tesis etmesine çok olumlu yaklaşmış gibi gözüküyor. Bir yandan da tabii Pençir'deki gelişmelere bakınıyor. Daha İranî halklar onlar açısından Afganistan'da Paştunlar dışında da olduğu için İran'ı etkileyen bir ülke Afganistan her zaman. Afganistan bütün bu süreçler, Afganistan'daki gelişmeler İran perspektifinden nasıl izleniyor? Onu sorayım. Nasıl karşılanıyor? Ve İran'ı nasıl etkileyecek?
Evet, İran sizin de belirttiğiniz üzere bu konudan doğrudan etkilenen bir ülke. Çünkü geniş bir sınır paylaşımı var Afganistan'la. Yani Türkiye için Suriye konusu her ne ifade içeriyorsa İran için de Afganistan benzer durumda. Bu sebeple de İran ve Afganistan arasında iki tane temel konu var. Bunlardan bir tanesi su meselesi, diğeri de göç meselesi. Yani siyasetin rengine bakmaksızın Afganistan'da her hangi yönetim olursa olsun İran odaklandığı iki temel konu öncelikle bu. Çünkü Mart ayında Afganistan'da yapılan bir baraj vardı ve buna İran tarafı ciddi tepki gösterdi. Çünkü İran'da önemli bir su sorunu yaşanıyor. Ve 23 Ağustos'ta Taliban'la yapılan görüşmelerde İran'ın Afganistan'a yakıt ihracatını başlatması karşında Taliban'ın da bu barajın kapılarını açmayı ve İran'a su akıtmaya izin verdiği yönünde iddialar kamuoyuna sızdı. Dolayısıyla burada bir kazan kazan yaklaşımı görüyoruz. Göç meselesinde bakarsak İran'da kayıtlı 1 milyon, kayıt dışı da 2 milyondan fazla Afgan kökenli düzensiz göçmen var. Dolayısıyla İran'ın ekonomik yapısında düşünecek olursak İran'ın buna eklenecek yeni bir göçmen sorununu kaldırabilecek bir yapısı yok. Ama İran bir yandan da konuyu aslında Avrupa ile yürüttüğü, yani Avrupa'nın da dahil olduğu nükleer müzakere sürecinde bir avantajlı durum olarak da kullanmanın yoluna da bakıyor. Çünkü eğer İran buradan göç akışını kesintisiz bir şekilde devam ettirirse bu bir şekilde Avrupa'ya kadar ulaşacak bir tehdide dönüşüyor. Dolayısıyla İran'ın bu yaşadığı Afganistan kökenli göç sorunu nihai olarak Avrupa'yı da ilgilendiren bir konu oluyor. Bunun dışında bugün ki gelişmeler, yani Pençir'de olan gelişmeler önemli. Çünkü İran ilk defa Pakistan'ı doğrudan hedef alan bir açıklamada bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bazı açıklamaları oldu. Bu da tabii şu açıdan önemli. İran'ın yakın olduğu gruplar burada işte Tacikler ve Hazaralar ve bunların Taliban'ın öngördüğü yönetimde çok üst düzey bir temsilinin olması şu an itibariyle mümkün gözükmüyor. Hatta Taliban'ın peşrunlardan sonra en çok Türkleri yönetim düzeyinde tutacağına dair de bazı bilgiler paylaşılıyor. Hala hazırda da Taliban içinde 20-30 bin kadar Türk kökenli savaşçının da olduğu söyleniyor. Önemli bazı vilayetlerin vali yardımcılığına Türk kökenlilerin getirileceği vesaire gibi bilgiler paylaşılıyor. O sebeple de İran burada tabii bir nüfuz kurma çabası içerisinde bu noktada daha çok Rusya, Çin ve Pakistan ekseninde hareket ediyordu ki bugün itibariyle Pakistan'a karşı bazı negatif söylemler gelişti. Dolayısıyla bundan sonraki İran'ın Afganistan politikasında Çin ve Rusya ile olan söylem paralelliği daha ön plana çıkacaktır. Ama şu da var, İran'ın şu anki Kudüs kuvvetleri gücünün başındaki komutanın da aslında önceki görev yerinin Afganistan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İran'ın şu an güvenlik algısında Afganistan oldukça hakim olduğu bir bölge. O sebeple de İran kendi nevi şahsına nasıl Afganistan politikaları geliştirmeye devam edecek.
Afganistan'da Taliban hükümeti kurulabilecek mi? Bölünmüşlük hali, kendi içlerindeki gerilimler, pek çok şey tartışıyoruz elbette ama çok büyük bir güvenlik sorunu algılamıyor gibi mi? Böyle yorumlayabilir miyiz? Yani kontrol kendilerindeymiş gibi ya da her türlü önlem alınmış gibi mi algılıyor acaba İran?
Şimdi İran biraz bu Taliban konusunda bekle gör siyasi geçmiş durumda. Hatta bazı işte İran Meclis Başkanı Galibov'un açıklamaları olmuştu. Taliban'a dair çok negatif söylemler kullanmayın şeklinde. Dolayısıyla İran doğrudan Taliban'la bir sorun yaşamıyor şu an itibariyle. Ama gelecekte bu neye evrilir? Bir itilaflı durum ortaya çıkar mı ve İran için güvenlik tehdidi oluşturan bir alana dönüşme, en önemlisi 90'larda olduğu gibi burası yine Suudi nüfuzuna girer mi? Endişeleri bu yönde. O sebeple de İran tekrar böyle bir ittifakın gelişmemesi için var gücüyle mücadele halinde. O sebeple Taliban'la diplomatik kanallarını açık tutmaya çalışıyor. Çünkü malum Körfez ülkelerinde başta Suudi Arabistan olmak üzere yoğun bir çabası var Taliban'la diplomatik kanalları geliştirme noktasında. İran'ın önceliği bu. Yani bu buranın Körfez ülkelerinin yeni nüfuz alanına dönüşmemesi için büyük bir çaba sarf ediyor.
Evet, bu anlamda Çin'le de herhalde büyük bir yakınlaşma vurgusu var İran'da. Özellikle de ekonomik kuşak yol hattında belki istikrarlı bir Taliban yönetimi Afganistan'da kurmaya yatırım yapmaya çabalıyor ama temkinli diyebilir miyiz? Son olarak belki onu sorayım.
Diyebiliriz. İran'ın Çin'le yapmış olduğu 25 yıllık bir anlaşma var. Henüz tam hayata geçmese de en azından prensip itibariyle böyle bir anlaşma yapıldı. Yine geçtiğimiz ay İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'nın bir açıklaması oldu. İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmesinin önündeki engeller kalktı şeklinde. Rusya ve Çin'le yaptığı görüşmeleri istinaden böyle bir açıklamayı yaptı. Yine Rusya'nın Tahran'daki büyükelçisinin yapmış olduğu bir açıklama var. Bu yılın sonlarında ya da 2022'nin başlarında İran ve Çin'le beraber Basra Körfezi'nde bir askeri tatbikat, ortak bir tatbikat yapılacağına dair. Dolayısıyla İran dış politikasında gerek Rusya gerek Çin'le ilişkiler Afganistan mevzusunun gelişmesiyle beraber daha da öncelikli hale gelmiş görünüyor.
Evet, çok teşekkür ediyorum Bilgehan Hanım değerlendirmeler için. Bütün başlıklarda resmi önümüze net olarak koydunuz. Çok teşekkürler katkınız için.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Doktor Bilgehan Alagöz'le konuştuk. Afganistan, sadece Afganistan'da değil ama İran'daki yeni yönetimin önemli başlıklardaki duruşu ve tabii Afganistan'daki gelişmeler karşısındaki tutumunu anlamaya çalıştık efendim. Kolonel Bakşat'tan Lord High Human Being'le başlayalım haftaya. bol müzikli olsun programımız, süremizi aşmayalım diyelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın Eksen'le. In darkened woods, the smell of fallen showers all around. Keep in time with Mayday flowers, make love to the ground. I see the tree that watches me and listens to my sound. A tree by any other name would surely cut me down.
Sen de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.